GYS 2020 Görevde Yükselme Sınavına Hazırlık Kitabı. Ön Söz. Sağlık sen yine kazandı, yine kazandıracak. Uzun zamandır yapılmayan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılması, sağlık senin bir başarısıdır. İlk olarak, çerçeve yönetmeliğin çıkması için çalışan Sağlık Sen, daha sonra da hem Sağlık Bakanı hem de bürokratlarla görüşmelerde bulunarak, yayınlanan çerçeve yönetmeliğe göre Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav yönetmeliğinin hazırlanmasını ve sınav takviminin açıklanıp uygulanmasını sağladı. Her zaman üyelerinin yanında olmayı şiar edinen bir sendika olarak, şimdi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için bu kitabı hazırladık. Konusunda uzman kişiler tarafından hazırlanan bu kitabın, mücadelesini verdiğimiz ve kazanıma dönüştürdüğümüz görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girecek üyelerimize önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını hem kariyer beklentisi içinde olan hem de görev yaptığı yerde üst öğretimini tamamlayarak başka bir unvana atanmak isteyen sağlık çalışanlarının talebini karşılaması açısından da önemsiyoruz. Bu sebeple büyük bir sabırla bu sınavın açılmasını bekleyen üyelerimiz için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Şimdiye kadar sağlık çalışanlarımız için sayısız kazanım elde ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi, kimileri laf, kimileri hizmet üretir. Kazanımların adresi olan Sağlık Sen olarak, sizlerin destek ve güveniyle bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Taleplerini kazanıma dönüştürmede öncü sendika olan Sağlık Sen, görevde yükselme ve unvan değişikliği talebini kazanıma dönüştürerek sendikal bir kazanıma imza atarken bu kitapla da üyelerinin kazanmasını sağlayacak. Bütün üyelerimize ve çalışanlarımıza girecekleri bu sınavda başarı dilerken, sınavı kazanacak ve hedefine ulaşacak arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Semih Durmuş, Sağlık Sen Genel Başkanı, Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı. Sunuş. Değerli arkadaşlar, sendikal haklar ve sendikal mücadele, üye çalışanlarımızın öncelikle haklarına ilişkindir. Haklardan birisi de eğitim ve kariyer planlama hakkıdır. Sağlık Sen eğitim alanında üyelerinin ihtiyaç duyduğu tüm imkanları teşkilatından aldığı güçle üyelerine sunmuş ve bundan sonra da sunmaya devam edecektir. Sağlık Sen olarak üyelerimizin talep ve beklentilerine ilişkin engelleri ortadan kaldırırken, hazırladığımız kaynaklarla da üyelerimizin gelecek planlarına omuz vermek, kariyer yolculuklarında yararlanabilecekleri kaynak hizmetini sunmak öncelikle hedefimizdir. Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatı'nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için Sağlık Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak olan görevde yükselme yazılı sınavı 81 il merkezinde 19 Nisan 2020 tarihinde tek oturum halinde çoktan seçmeli 5 seçenekli, 50 sorudan oluşan test usulünde yapılacaktır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Kitabımız, bakanlığımızın web sitesinde yayınlanmış olan konu dağılımları dikkate alınarak hazırlanmış ve hizmetinize sunulmuştur. Şef adayları, içindekiler bölümünde yer alan 1-22. sıradaki 22. konu dahil konulardan ve HKİ ve memur adayları 1-17. sıradaki 17. konu dahil konulardan, şoför adayları ise 1-2-3-4-5-14-17-23-24-25. sıradaki konulardan sorumlu olacaklardır. Sınav tarihine az bir zamanın kalmış olması ve konu kapsamının geniş olması gibi hususlar değerlendirilerek her konu ayrı ayrı özetlenmiştir. Özellikle mevzuat konuları maddelerden arındırılmış olup sınavda çıkma ihtimali daha yüksek olabileceğini değerlendirdiğimiz bölümleri özetlenmiştir. Her konu özetinin ardından konu ile ilgili bilgi tarama testleri verilmiştir. Bilgi analizi bölümünde sınavda soru çözümünü kolaylaştıracak anahtar bilgilere yer verilmiştir. Sağlık senin birikimine alanında uzman bir ekibin eşlik etmesiyle kapsamlı bir çalışma ortaya çıkmıştır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen mevzuat ve içerik hazırlama komisyonuna da ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük bir sabırla bu sınavı bekleyen üyelerimize nitelikli bir kaynak kitabı sunmanın mutluluğunu yaşıyor, sınavda başarılar diliyorum. Abdülaziz Aslan, Genel Başkan Yardımcısı. Türkçe Dil Bilgisi. A. Bilgi Notları. Sözcükte Anlam. A. Gerçek, Temel Anlamlı Sözcükler. Sözcüklerin herkes tarafından bilinen ortak anlamıdır. Bir sözcüğün söylendiği anda ilk akla gelen anlamı, o sözcüğün gerçek, temel anlamıdır. Örnek: Babam işte çalışıyor. B. Yan anlamlı sözcükler. Sözcüklerin gerçek anlamlarına zamanla yüklenen yeni anlama denilmektedir. Yan anlam, gerçek anlamla ilgili olmakla birlikte sözcüğün benzetme yoluyla kazandığı yeni anlamdır. Örnek: Sıranın gözü dolu. C. Mecaz anlamlı sözcükler. Sözcüklerin gerçek anlam ve yan anlamlarından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmalarıdır. Benzetme veya yakıştırma yoluyla meydana gelir. Örnek: Karanlık günler geride kaldı. D. Karşıt, zıt anlamlı sözcükler. İçerdikleri anlamlar açısından tezat içeren sözcüklerdir. Örnek: İleri geri, sık, seyrek, iyimser, kötümser. E. Eş anlamlı, anlamdaş sözcükler. Yazılışları farklı olan ancak aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. F. Eş sesli, sesteş sözcükler. Yazılış ve okunuşları aynı olan ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklerdir. Bunlar, yalın halde olabildikleri gibi ek almış halde de olabilirler. Örnekler: Yüzü sana dönüktü. G. Özel anlamlı sözcükler. Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler, anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Çiçek genel, hanım eli özel anlamlı sözcüktür. H. Somut anlamlı sözcükler. Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklerdir. Örnek: gürültü, aydınlık, mavi, koku, deniz. İ. Soyut anlamlı sözcükler. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları ifade eden sözcüklerdir. Örnek: İyilik, hayır, özlem, aşk, sevgi, vicdan, umut, sevinç, keder. J. Nicel anlamlı sözcükler. Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklerdir. Örnek: uzun ipleri kes, yüksek duvarlı bahçe, ağır çanta. K. Nitel anlamlı sözcükler. Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren, sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade eden sözcüklerdir. Örnek: burada lezzetli yemekleri bulabilirsin. Anlam aktarmaları. A. Deyim aktarması. Aralarında az çok ilgi bulunan iki şey arasında bir benzetme kurarak bu sözcüklerden birinin adını diğerine vermeye deyim aktarması denir. Mecaz anlam veya yan anlamda denmektedir. Deyim aktarmalarının türleri şunlardır: organ isimlerinin ve insanla ilgili sözcüklerin doğaya uygulanması. Makine kolu, yorgun dağlar, yol ağzı, dağın eteği, dağın başı. Doğayla ilgili özelliklerin ve unsurların insana uygulanması. Aslan parçası Mehmetçik, pişkin adam, aslanlar yurda döndü. Somutlaştırma. Dil tutulmak, konuşamamak. Bu olay onu psikolojik olarak yıprattı. Duyularla ilgili kavramlar arasında aktarmalar. Bir duyuya ilişkin bir kavramın başka bir duyu için kullanılmasıdır. Tatlı ses, acı soğuk, sert sözler, sıcak renkler, acı feryat gibi. B. Ad aktarması. Mecaz-ı mürsel. Bir kavramın kendisini anlatan sözcükle değil de onunla yakın ilgisi bulunan başka kelimelerle anlatılmasıdır. Bu söyleyişte benzetme amacı güdülmez. Örnek: okuldan seni aradılar. Okul sözcüğünde ad aktarması vardır. Okuldan memur ya da bir yönetici aramıştır. Cümlede anlam ve anlatım. 1. Anlam ilişkilerine göre cümleler. A. Sebep-sonuç ilişkilerine göre cümleler. Bir yargının veya gerçekleşen bir işin sebebinin veya sebeplerinin bildirildiği cümlelerdir. Sebep-sonuç ilişkili cümleler, neden, niçin sorularına cevap verir. Cümlede sebep-sonuç ilişkisi, çünkü bağlacıyla, edatlarla, için, dolayı, ötürü, den ekiyle sağlanabilir. B. Koşul, şart anlamı bildiren cümleler. Yargının veya işin gerçekleşmesinin bir şarta bağlı olduğunu bildiren cümlelerdir. Koşul ilişkisi cümlede genellikle sa-se şart kipiyle, ama, ancak, fakat bağlaçlarıyla, ınca, ince, dıkça, dikçe, zarf fiil ekleri ve üzre edatıyla sağlanır. C. Açıklama cümlesi. Nedeni bilinmeyen bir durum veya anlamı kapalı bir kavram hakkında bilgi veren cümlelerdir. 2. Anlatım şekilleri. A. Nesnel, objektif anlatım. Kişiden kişiye değişmeyen, kişisel görüş ve duyguları içermeyen, ölçülebilen gerçekleri dile getiren cümleler nesnel anlatımlı cümlelerdir. Örnek: İstanbul 1453 yılında fethedilmiştir. B. Öznel, subjektif anlatım. Öznel anlatım, kişiden kişiye değişen, kanıtlanma imkanı olmayan, söyleyenin kişisel görüşlerini içeren cümleler öznel anlatımlardır. Örnek: bu kitap benzerlerinden çok farklı bir eserdir. 3. İçerdikleri duygu, düşünce ve duruma göre cümleler. A. Ön yargı içeren cümleler. Kişilere, olaylara, varlıklara dair önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz bazı düşüncelerin yer aldığı cümlelerdir. B. Varsayım bildiren cümleler. Gerçekte olmayan ancak bir an için olmuş gibi düşünülüp sonuçlarının ne olacağı hakkında fikir edinmek amacıyla bir şeyin geçici olarak varsayıldığı cümlelerdir. Bu tür cümlelerde tut ki, diyelim ki, varsayalım ki, farz edelim gibi ifadeler yer alır. C. Olasılık, tahmin bildiren cümleler. Bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya sonuçları hakkında bir kanaat ileri sürmeye tahmin denir. D. Öneri içeren cümleler. Bir durum karşısında yapılması veya olması gerekeni, bir eksikliğin giderilmesi, bir problemin çözümü için ne yapılması gerektiğini ifade eden cümlelerdir. E. Üslup bildiren cümleler. Bir konunun ele alış şekline üslup denir. Cümle kuruluşları, sıfatların kullanılış sıklığı, sanatlı ifadeye yer verişi, dili kullanış şekli gibi özelliklerin dile getirildiği cümleler, üslup bildiren cümlelerdir. F. İçerik bildiren cümleler. İçerik bildiren cümleler, bir eserde yazarın veya şairin ele alıp işlediği konu hakkında bilgi veren cümlelerdir. Paragraf düzeyinde anlam. 1. Paragrafta ana düşünce. Paragrafın esas yapısını ana düşünce cümlesi meydana getirir. Paragrafta yer alan diğer cümleler, bu ana düşünceyi tamamlayıcı, açıklayıcı bir işlev taşırlar. 2. Paragrafta yardımcı düşünceler. paragrafta yer alan ana düşünceyi desteklemek, açıklamak, ileri sürülen düşünceyi inandırıcı kılmak için yardımcı düşüncelere önem verilir. Paragrafta anlatım biçimleri. A. Öyküleyici anlatım. Bu anlatım biçiminde esas olan bir olaydır. Öyküleyici anlatım, zaman, yer, kişi kadrosu, olay gibi unsurlardan oluşur. B. Betimleyici, tasvir anlatım. Varlık, nesne ve mekanların özelliklerini sözcüklerle resim yapar gibi anlatmaktır. Bu anlatım biçiminde önemli olan gözlemdir. C. Açıklayıcı anlatım. Bir şeyi öğretmek, bir konuda bilgi vermek, herhangi bir konuyu, düşünceyi açıklamak, ortaya koymak amacını taşıyan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminin en belirgin özelliği, bilgi verme ve öğretme olduğu için ele alınan konu ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Nesnel, bilimsel bir üslup gerektirir. D. Tartışmacı anlatım. Herhangi bir düşünceyi, yargıyı veya teklifi çürütmek ya da bir olguyla ilgili düşünceyi, kanıyı değiştirmek amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırma, açıklama, soru sorma, tanımlama gibi unsurlardan yararlanılır. Bu anlatımın da temel amacı öğretmektir. Tartışmacı anlatımın en belirgin özelliği konunun tartışılarak sonuca bağlanmasıdır. Düşünceyi geliştirme yolları. A. Tanımlama. B. Karşılaştırma. C. Örnekleme. D. Tanık gösterme. E. Benzetme. Aralarında benzer yön bulunan iki şeyden ortak yön bakımından zayıf olanı güçlü olana benzetmektir. Bu anlatım yolu benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı gibi unsurlardan oluşur. F. Kişileştirme. İnsana özgü niteliklerin insan dışında kalan canlı ve cansız varlıklara verilmesidir. Ses bilgisi. 1. Türkçe'de sesler ve ses uyumu. Ünlüler. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Kalın ünlüler. A, I, O, U. İnce ünlüler. E, I, Ö, Ü. Ünsüzler. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Sert ünsüzler. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Yumuşak ünsüzler. B, C, D, G, yumuşak G, J, L, M, N, R, V, Y, Z. A. Büyük ünlü uyumu. Türkçe'de sözcüklerin ilk hecesinde kalın ünlü varsa, bunu takip eden hecelerdeki ünlüler de kalın olur. İlk hecede ince ünlü varsa, sonraki hecelerdeki ünlüler de ince olur. Buna büyük ünlü, incelik, kalınlık uyumu denir. B. Küçük ünlü uyumu. Düzlük, yuvarlaklık uyumudur. Bu uyumun iki yönü vardır. Küçük ünlü uyumuna göre, düz ünlülerden A, E, I, I, sonra yine düz ünlüler A, E, I, I gelebilir. Yuvarlak ünlülerden O, Ö, U, Ü, sonra ya düz geniş A, E ya da yuvarlak dar U, Ü ünlüleri gelir. Türkçe'de ses olayları. A. Sert sessizlerin yumuşaması. Sert ünsüzle biten bir sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. P, Ç, T, K, B, C, D, yumuşak G. B. Ünsüz sertleşmesi, benzeşme. Türkçe'de sert ünsüzlerle F, S, T, K, Ç, Ş, H, P biten sözcüklerin sonuna C, D, G ile başlayan bir ek geldiğinde bu ekin başındaki ses Ç, K, T'ye dönüşür. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi denir. C. Ünlü düşmesi. Bazı iki heceli sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki ünlü düşebilir. Buna ünlü düşmesi denir. D. Ünsüz düşmesi. Sonu K ile biten sözcüklere cik küçültme eki gelince K ünsüzü düşer. Bu ses olayına ünsüz düşmesi denir. E. Ünlü daralması. Şimdiki zamanda çekimlenmiş bazı fiil köklerine yor eki getirildiğinde fiilin sonundaki geniş ünlüde a, e, daralma oluşur. Anlatım bozuklukları. 1. Yapıya dayalı bozukluklar. A. Özne yüklem uyumsuzluğu. B. Nesne yüklem uyumsuzluğu. C. Tümleç eksikliği. D. Tamlama yanlışları. E. Eklerin yanlış kullanımı. F. Yardımcı fiillerin gereksiz kullanımı. 2. Anlama dayalı anlatım bozuklukları. A. Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması. B. Gereksiz sözcüklerin bir arada kullanılması. C. Birbiriyle karıştırılan sözcükler. D. Bir kelimenin cümlede yanlış kullanılması. E. Birbiriyle çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması. F. Kelimelerin yanlış yerde kullanılması. G. Kelimelerin yanlış yerde kullanılması. Yazım ve noktalama bilgisi. Yazım kuralları. 1. Büyük harflerin yazımı. A. Cümleler büyük harfle başlar. B. Başlıkların her kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Ancak başlıktaki V, ile gibi bağlaçlar küçük harfle başlar. C. Bütün özel isimler büyük harfle başlar. D. Kişi isimlerinden önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar ve meslek adları büyük harfle başlar. E. Kurum ve kuruluş isimlerinin ilk harfi büyük harfle yazılır. F. Belli bir tarihi gösteren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Milli ve dini bayramların ilk harfi büyük yazılır. G. Yer ve yön bildiren sözcükler bir yer adının önünde kullanılırsa bu sözcüklerin baş harfleri büyük, sonunda kullanılırsa baş harfleri küçük yazılır. H. Tarihi kişilerin unvan ve takma adları büyük harfle başlar. İ. Yıldız ve gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri coğrafi terim ya da gök bilimi terimi olarak kullanılıyorsa büyük harfle başlar. Bunun dışında küçük harfle başlar. J. Deniz, göl, tepe, dağ, ırmak isimleri büyük harfle başlar. K. Din ve mezhep adlarıyla bunların mensuplarını anlatan sözler büyük harfle başlar. L. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen kelimeler büyük harfle başlar. 2. Ki bağlacının yazımı. A. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Ki bağlacı cümlede söz gruplarını birbirine bağlar. B. Birkaç örnekte ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Belki, çünkü, madem ki, meğer ki, oysa ki, sanki. 3. Ki aitlik ekinin yazımı. Ki aitlik eki bitişik yazılır. Bu ek ünlü uyumlarına uymaz. 4. Da, de bağlacının yazımı. Da, de bağlacı kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Bu bağlaç hiçbir zaman ta, te şeklinde yazılmaz. 5. Mı, mi, mu, mü soru ekinin yazımı. Soru anlamı veren bu ek, kendinden önceki sözcükten daima ayrı yazılır. Soru ekine bir takım ekler gelebiliyorsa, bu ekler soru ekiyle bitişik yazılır. Ben de sizinle sinemaya gelebilir miyim? O da bizimle geliyor mu? Bunları alacak mısınız? 6. Sayıların yazılışı. metin içerisinde geçen sayılar yazıyla gösterilir. Saat, ölçü birimleri, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. Birden fazla kelimeden meydana gelen sayılar ayrı yazılır. Ancak bankacılıkla ilgili işlemlerde ve çek, senet gibi ticari belgelerde yer alan sayılar bitişik yazılır. Yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, ansiklopedi, kitap, dergi ciltlerinde ve kitapların ön söz, giriş bölümlerinde sayfa numaralarının gösterilmesinde kullanılabilir. 5 ve 5'ten fazla rakamlı sayılar, sondan itibaren üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. Sayılarda kesirli basamaklar virgülle ayrılır. Sıra sayıları hem yazıyla hem de rakamla gösterilebilir. Üleştirme sayıları yazıyla belirtilir. Noktalama işaretleri. 1. Nokta. A. Cümlenin sonuna konur. B. Kısaltmaların sonuna konur. C. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. D. Bir yazıda bölümleri, yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra konur. Saat gösteren sayılarda zaman birimlerini ayırmak için kullanılır. E. Tarihlerde gün, ay, yıl arasına konur. 2. Virgül. A. Bir cümlede eş görevli sözcükleri ve sözcük gruplarına ayırmak için kullanılır. B. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. C. Anlama canlılık katmak için yinelenen sözleri ayırır. Ara sözün başına ve sonuna konur. D. Hitaplardan sonra kullanılır. E. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş öğeleri belirtmek için kullanılır. F. İsimlerden önce gelen işaret zamirleri virgülle ayrılır. Aksi durumda işaret zamiri işaret sıfatı sanılabilir. G. Adlaşmış sıfattan sonra virgül konur. Adlaşmış sıfat, bir isimden önce gelmiş ve virgülle ayrılmamışsa sıfat tamlaması sanılabilir ve anlam karışıklığına yol açabilir. H. Ara sözlerin, ara cümlelerin başına ve sonuna konur. 3. Noktalı virgül. A. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. B. Birleşik cümlelerde iki ayrı birleşik cümle arasına konur. C. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır. 4. 2 nokta. A. Kendisinden sonra örnek verilecek cümleden sonra konur. B. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. C. Dedi ki, şöyle ki, der ki, diyor ki gibi ifadelerden sonra konur. 5. 3 nokta. A. Herhangi bir sebeple bitirilmemiş cümlelerden sonra konur. B. Bazı örnekler verildikten sonra daha başka örneklerin de bulunabileceğini göstermek için konur. C. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucunun hayal gücüne bırakıldığını göstermek veya ifadeyi daha etkili kılabilmek için konur. 6. Soru işareti. A. Soru anlamı taşıyan cümle veya sözlerin sonuna konur. Soru işaretinden sonra gelen cümle büyük harfle başlar. B. Mı, mi eki, ınca, ince anlamında zarf fiil işleviyle kullanılıyorsa, bu cümlenin sonuna soru işareti konmaz. C. Soru anlamı taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. 7. Ünlem işareti. A. Sevinç, korku, şaşırma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. Ünlem işaretinden sonra gelen cümle büyük harfle başlar. B. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. C. Cümleye alay, küçümseme anlamı vermek için konur. 8. Kesme işareti. A. Özel adlara gelen iyelik ve hal eklerini ayırmak için kullanılır. B. Kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. 9. Tırnak işareti. A. Alıntı sözler tırnak içine alınır. B. Kitapların ve yazıların adları Başlıkları tırnak içine alınır. 10. Uzun çizgi. A. Karşılıklı konuşmaların başına konur. B. Oyunlarda uzun çizgi, konuşanın adından sonra konabilir. B. Bilgi taraması. 1. Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi birleşik yazılması gerekirken ayrı yazılmıştır? A. Arz etmek. B. Güler yüz. C. Ana konu. D. Boşu boşuna. E. Baş öğretmen. 2. Bilmek sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bir şeyi anlamış bulunmak anlamında kullanılmıştır? A. Söze edilen romanın kime ait olduğunu bilemedi. B. Hangi çağ kendi şairlerinin değerini bilmiş? C. Kabileler arasında kullanılan bu dili kimse bilmiyordu. D. Kuşların cinsini tüylerinin renginden bilirdi. E. Sorunun cevabını hemen bildi. 3. Çanakkale içinde vurdular beni cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? A. İçinde. B. Çanakkale. C. Gizli özne onlar. D. Beni. E. Özne yoktur. Sende derya gibi taşkın, daima çalkalanan bir gönlün vardır. 4. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? A. Taşkın sözcüğü atılarak. B. Sende sözcüğündeki D atılarak. C. Çalkalanan yerine çalkalanmış getirilerek. D. Gönlün sözcüğündeki iyelik eki atılarak. E. Derya gibi ifadesi atılarak. 5. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Bu mısrada virgül işareti en uygun hangi kelimenin sonuna konulmalıdır? A. Korkma. B. Sönmez. C. Bu. D. Şafaklarda. E. Yüzen. 6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde gün kelimesi ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır? A. Dağ taş deme, gün batmadan ilerle. B. Bir gün aslına dönecek bu ten. C. Gün doğmayabilir bir daha. D. Gün eğildi yine dağlara doğru. E. Gün akşam oldu bizim illerde. 1. Bir insan bu kadar da pişkin olmaz ki. 2. Hava çok karanlıktı, hiçbir şey seçilemiyordu. 3. O gidince yalnızlığıma yalnızlık eklendi. 4. Onun bu davranışları bütün şevkimi kırdı. 7. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamı dışında mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A. 1 ve 3. B. 2 ve 3. C. 1 ve 4. D. 2 ve 4. E. 1 ve 2. Eleştirmen adeta yıkıcı bir tutumla bu acıları köhne bir sirkin gösterilerine benzetiyordu. 8. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? A. Bu vuslat herhalde başka bir bahara kaldı. B. Onun bu tavırlarının sebebini orada bulunanlar çözemedi. C. Akşam yatmadan önce annesinden bir masal dinlemeyi alışkanlık haline getirdi. D. Sanki bir aslandı. İlk önce düşmanını süzdü, sonra da korkusuzca üzerine atladı. E. Bizim buralardan gitmemiz lazım. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesine uğramış bir sözcük vardır? A. Olayı neden anlatmadın? B. Annesi pazara gitmiş. C. Gönülden gönüle bir yol var derler. D. Buradan saat kaçta geçersiniz? E. Kullanamadığı tek şey aklıydı. 1. Onun öngörüleri çok sağlamdır. 2. Maçın sonucu hakkında spor otoritelerinin tahminleri doğru çıkmadı. 3. Bu yıl Antalya çok sıcaktı. 4. İtfaiyeciler ve astronotlar ısıya ve basınca dayanıklı elbiseler giyer. 10. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde anlamca aynı sözcük kullanılmıştır? A. 1 ve 2, B. 3 ve 4, C. 1 ve 3, D. 2 ve 4, E. 2 ve 3. 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilir bir yargı niteliğindedir? A. Eğer bir öykü sizi ilk cümlede yakalıyorsa, o öykü değerlidir. B. Ömrümün 30 yılını köyde geçirdim. C. Onun öykülerinde boşu boşuna yazılmış tek bir cümle bile yok. D. Türk şiirinde biçim olarak yenileşmenin en güzel örneklerini o vermiştir. E. Kendi çıkarları için değil, başkaları için çalışan insanlar, yaptıkları işlerde daha başarılıdırlar. Bunu gören hasta asker, titrek elini karşıya yavaşça uzattı. 12. Yukarıdaki cümlede yükleme sorulan sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Kim? B. Nereye? C. Nasıl? D. Kimi? E. Neyi? 1. Bir zamanlar edebiyat muhitlerinde hiciv ve mizah sözcüklerinin dolaştığını bilmem hatırlayanınız var mı? 2. Keskin zekalı insanların taşı gediğine koyar tarzda söyledikleri söz, ibare, beyit ve şiirler de onlar. 3. Edebiyatın edep sınırını aşmadan söylenmiş zarif küfürlerdi. 4. Yüzyıllar öncesinden bugüne gittikçe azalan örnekleriyle, bazen bir el yazmasının sayfa kenarında, bazen unutulmuş tarih sayfalarında karşımıza çıkar onlar. 5. Yazıya geçirilmeye değmedikleri, sözde kaldıkları için böyledir bu. 13. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, kendinden önceki cümlenin nedenini açıklamaktadır? A. 5, B, 6, C, 3, D, 2, E, 1. Turistler genellikle 1-2 haftalık ya da 1-2 aylık sürenin sonunda evlerine dönmeye can atan kimselerdir. Oysa gezgin, hiçbir yere ait olmadığı için ağır ağır hareket eder, yıllar süren dönemler içinde yolculuk eder, dünyanın bir yerinden bir yerine gider durur. 14. Bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinden yararlanılmıştır? A. Tanımlama, karşıtlardan yararlanma. B. Sayısal verilerden yararlanma, örnekleme. C. Sayısal verilerden yararlanma, karşıtlardan yararlanma. D. Örnekleme, karşılaştırma. E. Karşılaştırma, tanımlama. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan kelime vardır? A. Onu görünce sevindi. B. Dağlar kar altında kaldı. C. Benim için kardeşim önemli. D. Arkadaşım beni çok üzdü. E. Balık adam suya daldı. Cevap anahtarı: 1. E. 2. B. 3. C. 4. D. 5. A. 6, B, 7, C, 8, D, 9, E, 10, A, 11, B, 12 D, 13 A, 14 E, 15 C.